Hukuk Saati.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı olarak sunduğumuz Hukuk Saati başladı. Yapımcımız Kadri Şener, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Efendim, marka hukukundan söz edeceğiz. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Sayın Çetin, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, marka hukuku başlığında marka hakkı, marka başvurusunun yapılanması, tescil süreçleri, marka türleri gibi birçok konuya değineceğiz ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi genel bir giriş yapalım dilerseniz. Marka hukuku nedir, marka nedir, yasal olarak marka nasıl düzenlenmiştir?
Evet, deriz ya hep mutlaka... İmajla ilgili bir ton reklam var. İşte herkes imajıyla yaşar veya işte herkes bilinç altında insanlara vermiş olduğu izlenim ve görünümle o kişiyi tanırız veya işte ön yargılarımız olur. Örneğin bir kimsenin bir hareketi, bir davranışı, bir sözü hiç tanımadığımız halde o kişiyi, o kişi hakkında bizim bir bilgi sahibi, fikir sahibi olmamıza yol açar. O kişinin işte saçlarının örneğin taranma şekli, o kişinin işte gözlerinin yapısı, o kişinin kıyafeti, o kişinin ses tonu gibi hem görsel hem işitsel anlamda bazı hususlar vardır ki bunlar... Kişide ve özellikle de tüketicilerde bir şeyler uyandırmaya yöneliktir.
O zaman ayırt edici unsur olması lazım.
Harika. Ne güzel. Ayırt edici unsur. Zaten hani kişileri de birbirlerinden ayıran hususlar onlardır. İşte bakarsınız birisi öyle güzel sesi vardır ki onu dinlediğiniz zaman işte o konuşuyor. Ya da bu onun sesi dersiniz. Veya... Bir yerde bir gelincik resmi görürsünüz. Hah dersiniz, bu işte bu gelincikleri yapan kişi şu kişi. Neden? Çünkü o yaptığı işle, eserle o kişi özdeşleşmiş. O kişiyle o marka özdeşleşmiş. İşte biz buna ister ses olsun, ister grafikle, resimle olsun, harflerle olsun bu tanımlamaların kanun kapsamında korunarak tescil edilmesine biz marka diyoruz. Bunu koruyan hukuk sistemine de marka hukuku diyoruz. Örneğin rahmetli Büyük Halk Ozanı Neşet Ertaş bağlamasıyla, sesiyle bağlamadaki o ustalığı ve çalma şekliyle, bağlamayı icra etme şekliyle bir marka olmuştur. Neşet Ertaş bir markadır. Yine aynı şekilde Aşık Veysel bir markadır. Yani bunu ses sanatçıları açısından çoğaltabiliriz, icracılar açısından çoğaltabiliriz. Bunlara baktığımızda hepsi birer marka ve hukuken de korunması gereken hususlar. Mesela kişinin vefatıyla birlikte o kişinin bu hakları da ortadan kalkmaz. O kişiye özgü ve markalaşmış olan haklar onların mirasçılarına da yine aynı şekilde devam eder, geçer. Keza yine aynı şekilde sadece mirasçılarına değil, örneğin bir eserin ortaya çıkartılmasında yapımcıları varsa, bir eserin ortaya çıkartılmasında örneğin biz beste deriz, güfte deriz yani. Beste işte notaya dökülmüş hali, güfte ise şiir hali yani söz hali. Bunların sahipleri ayrı ayrı olabilir. O nedenle her birinin ayrı ayrı hakları vardır. Tabii markalaşma biraz daha ticari bir kavram aslında. özellikle marka olan hususlar tescil edilir ki başkalarının o markayı kullanarak haksız rekabet kaynaklı gelir elde etmesini önlemesidir. Örneğin siz bir diyelim ki gözlük çizdiniz. Çiziminiz kuvvetli ve o gözlük tasarımınız sizin bir vermiş olduğunuz isimle anılsın istiyorsunuz. Örneğin X marka gözlük. Bunu o tasarımla birlikte tescil ettirdiğinizde hem markanız olmuş oluyor hem tasarımınız aynı zamanda korunmuş oluyor. X marka gözlükleri artık sizin dışınızda kimse tasarlayamaz veya bunu ticari amaçlı kullanamaz. Burada hem tasarım hakkınız ayrı korunuyor hem de marka hakkınız ayrı korunuyor. İşte biz o X dediğiniz marka sizin koruyucu ve sadece size ait olan markadır ve hukuken hiçbir kimse tarafından kullanılamaz. Aslında hukuk sistemimizde de 6769 sayılı bir yasa var. Bu 6769 sayılı yasa 22 Aralık 2016 tarihinde tanımlanmış, yürürlüğe girmiş ve burada markayla ilgili şöyle bir düzenleme yapmış ikinci maddesinde. Marka kısaca bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret. Biraz önce gözlük örneğinde verdiğimiz gibi sizin tasarladığınız ve sizin ürettiğiniz X marka gözlük artık başkaları tarafından o marka adı altında üretilemez. Çünkü bu sizin markalı, tescilli ve hukuken korunan bir hakkınız durumuna düşüyor. O nedenle tabii markalaşma tüm dünyada inanılmaz boyutlarda gelişmiş. Ve buna ilişkin ve fikri ve sınai haklar aslında da önemli korumalar altına sahip. Hem ulusal hem uluslararası sözleşmelerle önemli korumalar altına alınmış. Ama özellikle markalaşma denildiği zaman bir ülkenin ne kadar çok markası varsa ve dünya çapında markası varsa o ülkenin aynı zamanda gelişmişliğinin de bir göstergesi marka başvuru sayıları.
Dünyada böyle, peki ülkemizde nasıl? Markalaşma evet. Oranları nedir?
Şimdi aslında ben buraya gelmeden önce özellikle hazırlığımı yaparken dedim ki ya Türkiye'de şu markalaşma oranları nasıl? Bir bakalım. Türk Patent Enstitüsü'müzün markalar dairesinin bir takım verileri var. Şimdi çok ilginç veriler var burada. 2017 yılının örneğin ilk 4 aylık döneminde 35 bin başvuru olmuş tüm Türkiye çapında. 2018'in ilk 4 ayında ise 38 bin başvuru olmuş. Yani 3 binlik artış var. %8.1'lik markalaşma açısından bir artış var. Henüz bu 2018 yılı rakamları kesinleştiğinde bunları daha detaylı şekilde, belki bu artış oranları daha fazla olacak. Şimdi ilginç detaylar var tabii ülkemizde. Bazen bakıyorsunuz gelişmişlik durumuna göre marka sayılarının arttığını veya işte ticari, sınai faaliyetlerin, endüstrinin, yazılım unsurlarının, bilgisayar ve yatırım teknolojilerinin geliştiği bölgelerde marka sayılarının daha fazla olduğunu görüyoruz örneğin. Şimdi tabii hemen aklımıza neresi geliyor? İstanbul geliyor. İstanbul'da örneğin 2017'nin ilk 4 ayında 4292 başvuru yaşanmış.
Başvurular hepsi de onaylanacağı anlamına gelmiyor.
Gelmiyor tabii ki. Yani bazıları kendisinden önce tescil edilmiş olabilir. Bazıları tescil için gerekli vasıfları taşımıyor olabilir. Bu nedenle bütün başvurunun tamamının tescil edildiği anlamına gelmiyor. 2018 yılında örneğin İstanbul'da başvuru sayısı 49.683 olarak gerçekleşmiş. 49.000 çok iyi bir rakam. 50.000 sayısı önemli bir rakam. Tabii İstanbul'dan sonra rakamlara baktığımızda hızla bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu da bize İstanbul'un ticaret ve sanayinin işte başkenti olduğunu açık gösteriyor. Başkent dediğimizde örneğin Ankara'mız 2017'nin ilk 4 ayında 972 başvurusu varmış. Bu yıl sonu itibariyle 8536'ya yükselmiş. Yani 8536 adet başvuru yapılmış. Bunu daha sonra İzmir izliyor. İzmir'de 2017'de 600 başvuru yapılmış ilk 4 ayında, ama yıl sonuna baktığımızda bu başvurunun 3463 Antalya, 7060 sayısına ulaştığını görüyoruz. İzmir açısından da hakikaten övünülecek bir durum. Şimdi bu rakamlar böyle gidiyor ama bazı çarpıcı rakamlar da vermek istiyorum. Örneğin Bayburt'ta 2017'nin ilk 4 ayında 0 başvuru olmuş. Hiç başvuru yok. Yine aynı şekilde Ardahan'da 0 çekmiş. Demek ki Ardahan ve Bayburt'taki girişimcilerimizin, ticaret ve sanayicilerimizin biraz daha markalaşmaya önem vermesi gerekiyor. Bayburt ve Ardahan 2017 sonu itibariyle yine en az marka başvurusu yapılan illerimiz arasında yer alıyor. Örneğin Bayburt 13, Ardahan'sa 14 sayıyla yine hiç olmasa bir başvuru var. Demek ki bizim markalaşmaya önem vermemiz, esnaf ve sanatkarlar ve buna bağlı odalar, meslek birlikleri birlikte çalışarak bu tip marka yaratmaya önem göstermeli.
Ve güçlü markayı kurmak gerekiyor galiba.
Kesinlikle. Mesela ülkemizde artık gurur duyulacak bazı markalarımız dünya çapında tanınıyor. Yani bugün beyaz eşyadan tutun tekstil sektörüne, deri sektörüne bazı önemli markalarımız şu anda dünya markası haline geldi.
Hizmet sektörünü de unutmamamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Sanırım.
Hizmet sektörü, tabii hizmet sektöründe markalaşma biraz daha farklı. Çünkü hizmet sektörüne baktığımızda örneğin adı üstünde hizmet dediğimiz zaman doğrudan tüketim odaklı değil. Yani tüketime yönelme anlamında değil. Buradaki markalaşma nedir? İşte çok sayıda eleman çalıştıran firmalar. İşte sağlık hizmetleri alanında, güvenlik hizmetleri alanında.
Turizm sektöründe.
Turizm sektöründe. Şimdi tabii turizm sektörü özellikle markalaşma nedir o? Otel, seyahat acenteleri ve sunulan işte restoranlar gibi. Dünya mutfağı açısından marka olmaya aday, daha doğrusu Türkiye'de marka ama dünya markası olmaya aday şeylerimiz var. Restoran zincirlerimiz var, restoranlarımız var, otellerimiz var. Hatta biliyorsunuz bir Türk tarafından Avrupa'da kurulan bir seyahat acentası, markalaşmanın en güzel örneklerinden birisi, tüm Avrupa'da önemli bir marka haline geldi. Ama daha sonra kendi alanı dışına çıkmaya başlayınca o markanın da maalesef ortadan kalktığını, iflasla sonuçlandığını görüyoruz. Yani bir de markayı yönetme var, markayı kullanma var. İşte markaların en iyi şekilde kullanılabilmesi ve sektörde yönlendirilebilmesi için de aynı zamanda iyi yönetilmesi gerekiyor. Demek ki marka dediğimizde, hani hem kendi kişiliğimizden verdik, saçımızdan, kaşımızdan, gözümüzden, kıyafetimizden verdik. Ama ticaret şirketleri içinde vazgeçilmez önemli bir unsur ticari anlamda.
Evet. Şimdi Sayın Çetin, her şekil, her unsur da markaya konu olabilir mi? Örneğin bir ses marka olarak tescil edilebilir mi?
Şimdi Safiye Ayla dediğimiz zaman o ses, değil mi? Onu kimse, hani taklit olabilir ama asıl asla olamaz. Safiye Ayla'nın kendisi de sesi de örneğin bir markadır. Biraz önce vermiş olduğumuz o büyük sanatçılarımızın, halk ozanlarımızın sesleri birer markadır. Bu konuda markalar kanunumuz dördüncü maddesinde bir düzenleme getiriyor. Markalar kanunumuzun dördüncü maddesinde diyor ki, marka bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüsün mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek enstrümanlar kullanılabilir diyor. Nedir onlar? Bu şekil olabilir. Yani bir şekil halinde kullanılabilir. Bunun dışında sicilde gösterilebilir olması kaydıyla örneğin isimler olabilir. Yani kişi adları olabilir, sözcükler olabilir, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, ses ve malların ambalajlama biçimi dahil sevgili dinleyicilerimiz, bunlar her türlü işaretten oluşabiliyor. Markalaşma demek ki ses de dahil, sözcükler, renkler, sayılar, harfler tamamından oluşabiliyor. Bunun dışında marka olabilecek işaretlerin örneğin çizimle görüntülenebilen veya benzer bir biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla çoğaltıp yayınlanabilen ve çoğaltılabilen bir işaret olması ve ayırt edici karakteri mutlaka taşıması gerekiyor. Örneğin 5 rakamı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yani 5 ne? 5 sadece bir rakamdır. Ama 5 evler dediğimizde Ankara'da bir semt adıdır. Eminim Türkiye'nin değişik şehirlerinde de benzer isimler vardır. Örneğin 60 evler. 5 evler. Bunlar aynı zamanda markalaşma için sadece rakamın olmasının yeterli olmadığı bir şeyi anlatmalı. Örneğin kebapçı Süleyman. Kendi adımla vereyim çünkü bilinen markaları söylemek istemiyorum. Avukatlıktan sonra kebapçılığa da başlayacağız. Böylece reklam yapmış olayım. Yok böyle bir şey kesinlikle çok olursa kıymetli dinleyicilerimiz. Olursa da tantuni olurdu galiba. Değil mi? Mersinli olduğumuz için olsaydı tantuni olurdu. Şimdi bakın bir tantuni dediğimizde bile bir şehir ismi aklımıza geliyor değil mi?
Evet.
Yani bu işte markalaşmanın göstergesi. Sanırım araya geldik.
Araya da geldik. Bundan sonra devam ederiz. Tamam, kısa bir ara veriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, hukuk saatinde avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Marka hukukundan söz ediyoruz. Sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Efendim, güzel örneklerle devam etmiştik aslında. Devam edelim mi bu konuya, yoksa yeni bir soru mu yöneltelim size şimdi?
Şöyle ana kumanda masasından ve prodüktörümüzden, yapımcımızdan güzel bir şeyi geldi arada. Meşhur tantunici Süleyman Usta diye. Tabii güzel bir söyleyiş bu arada, teşekkür ediyorum. Demek ki meşhur olmanın yöntemlerinden birisi de marka olmak. Çünkü biraz önce mesela tantuni dedik, aklımıza hemen Mersin geldi.
Evet.
Mesela kebap dedik, işte Adana geldi, Gaziantep geldi. İşte çiğ köfte dedik,
değil mi?
İşte Adıyaman geldi, Urfa geldi. Yani sonuçta demek ki sadece şekiller, sesler, grafikler, resimler değil, şehir isimleri bile, her şehrin ya da yemek isimleri bile markalaşma olabiliyor. Biliyorsunuz bu ara biz Yunanlılarla, Yunanistan'la daha doğrusu, özellikle geleneksel yemeklerimiz konusunda, geleneksel içeceklerimiz konusunda böyle markalarımızı almaya çalışıyorlar. İşte baklavamızla ilgili yaptıkları var. İşte yoğurtla ilgili yaptıkları var. Bunlara baktığımızda aslında markanın uluslararası anlamda ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bu açıdan da işte tam da hani bunu burada belirtmek gerekiyor. Markalaşmaya önem vermeliyiz ve özellikle de aslında devletimizin ve bakanlıklarımızın çok desteklediği güzel projeler var. Bizi dinleyen girişimci dinleyicilerimiz varsa lütfen kulaklarını açsınlar. Özellikle Turquality dediğimiz devletimiz tarafından Türk markalarının dünyaya açılabilmesi için, uluslararası fuarlarda yer alabilmesi için Turquality dediğimiz çalışma kapsamında yine özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın bu alanda, Ekonomi Bakanlığımızın bu alanda küçük ve orta ölçekli sanayi ve girişimcilerimizi uluslararası olmaya dönük hem kaliteli, en iyi şekilde, en güzel şekilde o ürünlerini Avrupa'ya taşımak hem de markalaşmaları için özel teşvikler, sübvansiyonlar var. Lütfen dinleyicilerimiz bu konuda girişimci olan dinleyicilerimiz varsa bakanlıklarımızla temasa geçmelerinde fayda var. Kendilerine hangi ölçülerde ve ne şekilde destek sağlanacağını buradan öğrenebilirler.
Fırsatları kaçırmasınlar.
Kesinlikle.
Marka hakkının korunmasından kimler yararlanabilir?
Evet. Şimdi markanın bir defa adı üstünde anonim değilse, yani bazı şeyler vardır ki anonimdir, markalaşmıştır ama herkese aittir. Yani bir kişi sahibi olamaz. Ya da bir kişi kendi adına bunu markalar siciline kaydettiremez. Çünkü bunlar anonim dediğimiz ve herkese mal olmuş hususlardır. Bu nedenle bunu marka haline getirmek söz konusu olmaz. Markadan tabii ki doğrudan doğruya o markanın yararlanıcısı, adına tescil ettiren kimse, o kişiler markalardan yararlanma hakkına sahip oluyor. Şimdi tabii marka dediğimizde markaların da böyle çeşit çeşit türleri var. Şimdi isterseniz biraz da onun üzerinden değinelim. Yani tamam. Ne tür markalar var? Bunlara sahiplikler.
Çok çeşitli markalar evet. Var. Şimdi bu türleri öğrenelim sizden.
Evet. Şimdi bir defa en çok ve sık kullanılan ticari markalar dediğimiz. Zaten marka dediğimizde aklımıza ticari markalar geliyor. Bir de biraz önce dediğimiz gibi yeme, içme, kentlerle, şehirlerle bütünleşmiş markalar geliyor. Ticari markalar adı üstünde zaten bir işletmenin imal ettiği veya ticaretini yaptığı ve ürettiği malların başka ticari işletmelerden onların ürettiği mallardan ayırt edilebilmesi için, farkının olması için emtialar üzerine, mallar üzerine konulan ve malın imalatını yapan ya da imalatını yapmakla birlikte ticaretini yapan kimseler tarafından kullanılan markalar diyoruz. Bunlara ticari markalar ya da emtia mal markaları diyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz hizmet markalarımız var. Bu hizmet markaları özellikle bir işletmenin hizmetinin diğerlerinden yine ayırt edici olmasını sağlamak, örneğin iş kollarının ayrımını sağlamak. Nedir bu? Bankacılıktır örneğin. Bir hizmet markasıdır. Sigortacılık bir hizmet markasıdır. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi turizm bir hizmet markasıdır. Sağlık bir hizmet markasıdır. Örneğin lojistik dediğimiz taşımacılık yine aynı şekilde mesela çok ünlü, dünyaca ünlü bizim taşımacılıkta özellikle gemicilik ve lojistik alanında dünyaca ünlü taşıma şirketlerimiz var. Devlet kurumu olduğu için açık şekilde söylemekten çekinmiyorum. Çünkü diğer markaları söyleyemiyoruz reklama girmesin diye. Ama Türk Hava Yolları örneğin bir dünya markasıdır taşımacılık alanında. Bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketleri Türk Hava Yolları'yla ortak çözüm ortaklığı şeklinde dünyanın her yerine uçabilmenin çarelerini arıyorlar. Yani bu gurur verici bir şeydir. Bugün Türk Hava Yolları dünyanın birçok ünlü spor kulübünün göğüs reklamı oluyor, basket şeylerinin, turnuvalarının, şampiyonaların sponsorları oluyor. Bu anlamda baktığımızda gerçekten dünya markası olmuş.
Gurur duyduğumuz
böyle
bir
gurur
marka.
Duyduğumuz markamız var. İşte bu da yine hizmet markası olarak sınıflandırılıyor. Bireysel markalar var. Örneğin biraz önce sevgili yapımcımız Kadriye Şenel'in söylediği gibi tam Tuğunucu Süleyman Usta dedi ya.
Evet.
İşte o kişinin kişisel ad ve işte soyadıyla anılan üretim, ticaret veya hizmet markası şeklinde olabilen ve bu hakkın bir kişiye, yani kişinin kendisine veya birkaç kişiye ait olduğu olan markalardır. Biz bunlara bireysel markalar ya da ferdi, şahsi markalar diyoruz. Garanti markaları var. Bunların daha ziyade garanti markası işletme özelliklerinin üretim usullerini değil, garanti markasının kullanmaya yönelik üretim usulleri. Örneğin çok ünlü bir otomobilin işte fren balatalarının üretilmesi dünyaca ünlü bir başka marka olabilir. Ya da şanzıman. Mesela bir araç üretiyorsunuz. Bu aracın karoseri farklı olabilir ama şanzımanı ve motoru farklı olabilir. İşte bunlar da garanti markaları dediğimiz markalardır. Coğrafi menşeini garanti eder. Örneğin X ülkesinin üretmiş olduğu şanzıman. Burada yine özellikle isim vermiyorum ki zaten bizi dinleyenler, eğer mesela taşımacılık işiyle uğraşanlar varsa, şanzıman konusunda dünyada hangi ülkelerin ileri olduğunu bilirler. Bunlara garanti markaları diyoruz. Ortak markalar bizim markalar kanununun 31. maddesinde düzenlenmiş bir marka türü ve üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan markalar. Nasıl oluyor bu? Örneğin X şirketi var, bir başka Y şirketi ve bir başka Z şirketiyle bir araya gelip biz buna konsorsiyum diyoruz ya da iş ortaklığı diyoruz. Bunların birlikte ürettikleri markalar. Örneğin işte bizim Bolu tünellerinin yapılması, İstanbul'u Ankara'ya bağlayan Bolu tünellerinin yapılması işte bir takım konsorsiyumlar vasıtasıyla olur. Örneğin işte şimdi 3. Havalimanı'nın yapımını üstlenen firmalar ya da İşte Ankara Esenboğa Havalimanı'nın yapımını üstlenen firmalar, buna bir isim verirler. Genelde firmaların baş harflerinden oluşan kısaltmalardan oluşur. Bunlara da her bir firma ayrı ayrı hak sahibi olduğu için ve birlikte sahip oldukları için ortak markalar diyoruz. Bazı markalarımız var, seri markalar diyoruz. Bunlar ard arda adı üstünde çıkartılan ve birbirine eklenmek suretiyle silsile olarak devam eden markalar var. Bunlara biz seri markalar diyoruz. Temsilci markaları var. Aslında bir markanın gerçek marka hakkı sahibi adına değil de bir başkasının adına o markayı temsil eden kişilerin oluşturduğu temsil markaları diyoruz. Koruyucu markalar var. Bu koruyucu markalardan kasıt, tescil edilmiş olan bir firmanın ya da bir konunun koruma alanını genişletme amacına yönelik olarak tescil ettirilen ve asıl markaya kıyasla tamamlayıcı unsurları bakımından farklılık gösteren markalar da koruyucu marka olarak geçiyor. İşte asli markalar, yedek markalar, işte merchandising dediğimiz markalar da yine bir tanınmış ismin ya da sembolün markalaştırıldığı ya da işaretin toplum nezdinde ayırt edici özellik taşıdığı markalardır. Bunları daha ziyade spor kulüplerinin markalarında görüyoruz. Çünkü gerçekten de topluma mal oluyor. Bugün spor kulüplerimizin, onların da reklam olacak diye düşünmediğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin Trabzonspor'un bir markası vardır. Örneğin Fenerbahçe'nin bir markası vardır. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Bursa'nın, ligimizde yer alan bütün futbol kulüplerimizin kendine özgü markaları vardır. Ve bu markaları örneğin herhangi bir tabağa, bir kupaya, bir tekstil ürününe basmak ve onları çoğaltmak herkese ait değildir. Sadece o markayı tescil ettirmiş bulunan kulüplere ait olacaktır. Bu nedenle de markalaşma aslında gerçek anlamda kişilere hukuki haklar veren önemli bir oluşum diyelim.
Evet, zorunlu değil ama geniş bir korumadan da yararlanmak istiyorlarsa markayı tescil ettirmekte fayda var.
Harika. Markalar kanunumuza göre çok önemli bir konuya aslında üzerine bastınız. Şimdi marka tescili zorunlu değil tabii ki. Örneğin sizin ticaret ünvanınızla ticaret siciline kayıtlı ünvanınızı marka haline getirmişseniz sizin o markayı sahiplenme ve koruma hakkınız daha kolay, tescilli olmasa bile. Ama siz yeni çıkardığınız ya da yeni ortaya attığınız bir markayı tescil ettirmezseniz, ünvanınızdan hariç şekilde tescil ettirmezseniz o markanın haklarından korunma ya da bu markayı bir başkası sizden önce tescil ettirmişse o markayı kullanma haklarından mahrum kalırsınız. Bu nedenle özellikle ticari işletmelerimizin veya hizmet gören firmalarımızın yeni çıkardıkları markalarının tescil etmelerinde fayda var. Tescil ücretleri öyle çok pahalı olaylar değildir. Özellikle marka ve patent olaylarını geliştirilmesini sağlamak üzere ülkemizde tam tersine başvurular çok düşük rakamlarla gerçekleştirilmekte. Hatta sadece koruma sınırı olarak Türkiye değil, uluslararası nitelikte de korumaya sahip olabilirsiniz. Bunun için evet belki ekstra bir ücret ödüyorsunuz ama yine bu koruma ücretleri de öyle pahalı değil. Özellikle tutulmuyor ki devletimiz bizim markalaşma oranının çok daha ileri seviyelere taşınmasını sağlamak amacıyla. Şimdi hep soruluyor ya acaba markalar kişisel unsurlar içerebilir mi diye. Tabii burada kişisel unsurdan kastın ne olduğunu önce isterseniz anlayalım. Şimdi kişilerin biraz önce aslında ferdi markalarda görmüştük, bireysel markalarda adlarını, soyadlarını, müstiyar adlarını yani lakaplarını, resimlerini ihtiva eden markaların kullanılması ve tescili mümkündür. Biz bunlara kişisel unsur içeren markalar diyoruz. Yine isim vermeyeceğim ama birçok marka var. Kişilerin isimleriyle özdeşleşmiş markalar var. Hatta bununla ilgili ilginç bir dava konusu olmuştu ülkemizde. Bir sanatçımızla bir İspanyol tekstil firmasının isimleri aynı olması sebebiyle bu ismin kullanılamayacağı yönünde ilgili İspanyol firma tarafından dava açıldı. Ancak kişinin şahsi yani kendi adı olduğu için o isim davaları, bu İspanyol tekstil devinin davaları reddedildi. Çünkü o kişinin kendisine ait ismiydi. O nedenle de böyle ilginç davalar var aslında. Ve bir husus daha, marka davaları hukuk içerisinde çok önemli yer tutan ve uluslararası anlamda koruma amaçlı çok büyük paralarla ve çok büyük cezalarla cezalandırılan markalardır. Örneğin az gelişmiş ülkelerde ve uzak doğuda yoğun bir şekilde ünlü markaların isimleri ya da şekilleri hafif böyle değiştirilerek.
Evet, çok benzerini yapıyorlar.
Benzerini tıpatıp yapıyorlar.
Sadece ama, bir harf oynuyorlar.
Evet, bir harfi oynuyorlar. Kesinlikle. Veya işte son harfinde kuyruğunda bir çıkıntı bırakıyorlar. Veya işte amblemleri biraz küçük ya da büyük yapıyorlar. Örnek verelim, bir işte diyelim ki aslana kuyruk eklemek gibi bir şey. Bunun için tabii marka haklarının kullanılmış olması gerekiyor, korunmuş olması gerekiyor. Belki son olarak ekleyeceğimiz bir husus daha olabilir. O da markalar haczedilebilir mi diye önemli bir soru. Evet, markalar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 148. maddesine göre markalar, eğer marka sahipleri borçlu oldukları durumda, o markada ünlü bir markaysa, markalar üzerine haciz şerhi konulabilmektedir.
Evet, marka hukuki işlemleri konu olabilir. İşin özeti bu.
Evet, doğru. Davalara ve icra takiplerine konu olabilir.
Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgileriniz için sağ olun. Katıldınız. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Efendim, hukuk saatinin bu haftalıkta sonuna geldik. Değerli konuğumuz Avukat Süleyman Çetin'le birlikteydik. Marka hukukunu konuştuk. Yapımcımız Kadriye Şenel'di, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.